Gazap üzümleri.
Ayrım 11.
2 yılda kendini zor toparlamış. O zaman bile eskisi gibi olmamış. Biraz tuhaftır. Hareketleri can sıkar. Biz çocukken ne zaman bir yerimiz ağrısa John amca tutar doktor getirirdi. Sonunda babam yeter artık dedi, bastırdı. Durmadan karnı ağrır çocuk kısmının. Karısının ölümünü kendi suçu sayıyor. Garip adam. Durmadan o borcu birilerine ödüyor. Çocuklara bir şeyler dağıtıyor. Bir ailenin balkonuna bir torba dolusu yiyecek koyup gidiyor. Nesi varsa verir hep. Hala da mutlu değil. Geceleri bazen kendi kendine dolaşır. İyi çiftçidir ama. Toprağı bakımlıdır. Zavallı adam dedi papaz. Zavallı yalnız adam. Karısı öldüğünde sık sık kiliseye gider miydi? Gitmezdi. Kalabalık içine sokulmaktan hiçbir zaman hoşlanmazdı. Hep yalnız olmak isterdi. Onu deniler gibi sevmeyen hiçbir çocuk görmedim. Bazen gece gelirdi bize. Geldiğini bilirdik. Çünkü başucumuza çiklet miklet bırakmış olurdu. Peygamber falan bellemiştik onu. Papaz yürümeyi sürdürdü. Başı önüne eğikti. Bir şey söylemedi. Yaklaşan sabahın ışıkları alnını daha bir parıldattı. İki yanında sallanmakta olan elleri ışığa bir deyip bir tekrar karanlığa çekilir oldular. Tom da sessizdi. Sanki fazla özel bir sırrı açıklamış, şimdi ondan utanıyor gibiydi. Adımlarını hızlandırdı, papaz da ona uydu. Grileşen ufka doğru bakınca biraz bir şeyler görüyorlardı artık. Pamukların arasından bir yılan kıvrılarak yollarına çıktı. Tom durup ona baktı, köstebek yılanı dedi. Bırakalım gitsin. Yılanın çevresinden dolandılar, sessizce yollarına devam ettiler. Doğu göklerine biraz renk geldi. Sonra hemen ardından şafağın o yapayalnız ışıkları toprağın üzerinde sürünerek ilerlemeye başladı. Pamuk bitkilerinin üzerinde yeşil bir renk belirdi. Toprak grimsi kahverengi bir tona büründü. Adamların yüzündeki o grilik yok oldu. Joe'un suratı sanki koyuluyordu ışık güçlendikçe. Güzel saattir bu saat dedi Joe alçak sesle. Küçükken bu saatte kalkar, sağda solda kendi başıma dolanırdım. Nedir o ilerideki? Yolun üstünde 5 erkek köpekten kurulu bir heyet aralarındaki bir dişinin onuruna toplantı yapmaktaydılar. Çoban köpeğiyle, tazıyla, sosyal yaşamın özgürlüğünden nesebi bulanmış çeşitli tipleriyle 5 erkek köpek dişiye iltifatlar yağdırıyorlardı. Her biri onu zarif bir tavırla kokluyor, sonra kazık kesilmiş bacakları üzerinde biraz ilerliyor, pamukların arasına giriyor, bacağını kaldırıp orayı ıslatıyor, tekrar koklamak üzere dönüyordu. Joe'la papaz durup seyrettiler. Birden Joe neşeyle güldü. ''Hey ulu tanrım'' dedi. ''Hey ulu tanrım'' derken tüm köpekler bir araya toplandı. Tüylerini kabartıp pırıldadılar, gergin dikildiler. Her biri diğerlerinin kavgayı başlatmasını bekliyor gibiydi. Bir tanesi dişinin üzerine çıktı. Artık olan olduğuna göre ötekiler gerileyip ilgiyle izlediler. Hepsinin dili dışarıdaydı. Hepsinin dilinden sular damlıyordu. İki adam yollarına devam ettiler. ''Hey tanrım'' dedi Joe. ''Galiba o üstteki köpek bizim Şimşek'ti. Ölmüştür sanıyordum. Gelsene buraya Şimşek.'' Tekrar güldü. ''Boşuna. Beni de çağırsalar ben de duymazdım. Bak, Billy Ferry'nin gençliğiyle ilgili bir şey anlatırlardı. Aklıma geldi.'' ''Utangaçtı Billy. Korkunç utangaçtı. Günün birinde güvelerden birini Graffs'ların boğasına çiftleştirmeye götürmüş. Evde de Elsie Graffs'tan başka kimse yokmuş. Elsie tersini tutangaç değildir. Billy orada öylece duruyor, kızarıp bozarıyor, ağzından tek kelime çıkmıyormuş. Elsie ona neden geldiğini anladım, boğa arka bahçede demiş. İkisi düveyi tutup arka bahçeye götürmüşler. Çitin tepesine oturup seyretmeye koyulmuşlar. Az sonra Billy kıpır kıpır kıpırdanmaya başlamış. Elsie yan göz ona bakmış. Sanki bilmiyormuş gibi neyin var Willy diye sormuş. Willy de öyle bir hale gelmiş ki olduğu yerde oturamaz olmuş artık. Vay be demiş. Şu boğanın yerinde ben olaydım keşke. Elsie de seni tutan mı var? Zaten düve kendi düven demiş. Papaz hafifçe güldü. Biliyor musun artık papaz olmayışım hoş bir şey. Ben varken kimse böyle hikayeler anlatmıyordu. Anlatsalar bile ben gülemiyordum. Küfretmek de yasaktı bana. Şimdi canım istediği zaman canım istediği kadar küfrediyorum. İyi geliyor insana can isteyince küfretmek. Doğu ufkundan bir kızılık büyüyüp yayıldı. Toprağın üzerinde kuşlar daha bir kanat çırpar oldular. Bak dedi Joe. Tam karşıda. Orası John amcanın su deposu. Değirmen daha gözükmüyor ama su deposu orası. Gökyüzüne karşı fark edebiliyor musun? Yürümesi daha hızlandı. Bakalım bizimkilerin hepsi orada mı? Su kulesi bir yükseltinin üzerindeydi. Joe'un adımlarından kalkan tozlar artık diz hizasına ulaşmıştı. Bakalım annem... Artık deponun ayakları da görünüyordu. Evde ufacık kutu gibi boyasız kel kel, sonra ambar, alçak tavanlı, kapanık. Evin teneke bacasından dumanlar çıkıyordu. Avluda eski eşyalardan oluşmuş bir yığın vardı. Yel değirmeninin kolları, karyola ayakları, sandalyeler, masalar. Vay canına, bunlar yola çıkmaya hazırlanıyor dedi Joe. Avluda bir kamyon duruyordu. Kasasının yan korkulukları yüksekti ama bir garip kamyondu aslında. Ön tarafı bir sedandı. Tepesi kesilip açılmış, ortadan arkaya doğru kasa yatağı oraya monte edilmişti. Kör edici güneşin üst kenarı ufukta belirirken ışıkları o kamyona düştü. Orada bir adam gördüler. Çekici havaya kalkıp inerken parıldadı. Sonra güneşin ışıkları evin camlarında yansıdı. Avludaki iki kızıl tavuk o ışıklarla parıldadılar. Ses etme dedi Tom. Gizlice yaklaşalım, şaşırtalım. O kadar hızlı yürümeye başladı ki uçuşan tozlar beli hizasına kadar yükseldi. Derken pamuk tarlasının kenarına vardı. Adımlarını atıp avluya girdiler. Bastıkları taban sıkışmış topraktı artık. Tek tük sarmaşık tipi otlar vardı yalnız. Jod sanki devam etmeye korkuyormuş gibi yavaşladı. Papaz da adımını yavaşlatıp onunkini uydurdu. Tom utanmış gibi ağır ağır yaklaştı kamyona. Hudson Super Six bir sedandı. Tepesi resmen kesilip açılmış, kamyon yapılmıştı. İhtiyar Tom Jod kasa yatağının içinde yan korkulukların sonuncusunun yerine çakmakla meşguldü. Kırçıl sakallı suratını işine eğmişti. Altı penilik birkaç çivi dudakları arasında tutmaktaydı. Bir tanesini çıkarıp yerine soktu, çekiç onu dövüp oturttu. Evden soba kapağının şangırtılarıyla kapandığı duyuldu. Sonra bir çocuk ağladı. Jod yaklaşıp kamyonun kenarına yaslandı. Babası ona baktı ama görmedi. Bir çivi daha seçti, onu da çaktı. Su deposunun tepesinden bir güvercin sürüsü havalandı. Bir tur atıp tekrar kondular. Kenara kadar yürüyüp aşağıya baktılar. Beyaz, mavi, gri güvercinlerdi. Rengarenk kanatları vardı. Jod parmaklarını kamyonun en alt parmaklarına kenetledi, yüzünü yukarıya kaldırdı, oradaki yaşlı, kırlaşmış adama baktı. Dudaklarını diliyle hafif ıslattı. Alçak sesle, ''Baba'' dedi. ''Ne istiyorsun?'' diye mırıldandı yaşlı Tom ağzındaki çivilerin ardından. Kafasına kara, kirli bir şapka geçirmiş, üstüne mavi bir iş gömleğiyle düğmeleri kopuk bir yelek giymişti. Blue Jean'in belinden kayıp düşmesine enli bir deri kemer engel oluyordu. Kocaman kare biçiminde bir pirinç tokası vardı. Derisi de madeni de yıllardır giyilmekten pırıl pırıl cilalanmış parlıyordu. Papuçları çatlamış, taban köseleleri şişmiş, yılların güneşini, nemini, tozunu yiye yiye kayıp gibi yayılmıştı. Gömleğinin kolları koluna dar geliyor, yukarı sıvanmasını yine adamın şişkin kasları önlüyordu. Midesi, kalçaları inceydi. Bacakları kısa, kalın, güçlüydü. Yüzü tuz biber ekilmiş renginde, sakalı yüzünden dört köşe görünüyordu. O güçlü çenesindeki sakallar pek yanaklarındaki kadar ağarmamıştı. Bu durum zaten öne doğru çıkardığı çenesini daha da belirginleştiriyordu. Tüysüz yanakları esmerleşmiş, lüle taşı gibi kahverengiydi. Göz uçlarında ışın demetlerini andırır kırışıklıklar vardı. Gözlerini kızmaktan oluşmuşlardı. Kahverengiydi gözleri. Siyaha bakan kahve çekirdeklerinin rengindeydi. Bir şeye bakarken kafasını o şeye doğru uzatıyordu. Koyu renk gözleri pek eskisi kadar görmüyordu çünkü artık. Arasından çivilerin gözüktüğü dudakları ince ve renkliydi. Çekicini havaya kaldırıp çivinin üzerine indirmeye hazır tuttu. Kamyonun kenarı üzerinden Tom'a doğru baktı. İşi yarıda kesildiği için sıkılmış gibiydi. Derken birden çenesi öne doğru uzandı. Gözleri Tom'un suratına ta yakından baktı. Yavaş yavaş beyni de farkına vardı neye bakmakta olduğunu. Çekiç yavaşça yanına sarktı. Sol eli uzanıp ağzındaki tüm çivileri topladı, çıkardı. Kendi kendine haber veriyormuş gibi şaşkın bir sesle ''Tommy bu'' dedi. ''Tommy eve dönmüş.'' Ağzı tekrar açıldı. Gözlerine bir korku gelip yerleşti. ''Tommy'' dedi hafif sesle. ''Kaçmadın ya, saklanmayacaksın değil mi?'' Hep gergin cevap bekledi sorusuna. ''Hayır'' dedi Tom. ''Göz altında serbestim. Özgürüm. Kağıtlarım yanımda.'' Kamyon korkuluğunun alt tahtalarını yakaladı, yukarıya baktı. İhtiyar Tom çekicini yavaşça yere bıraktı. Çivilerini cebine koydu. Bacağını korkuluğun üzerinden atıp yumuşacık bir hareketle yere indi. Ama bir kere oğlunun yanına inince utanmış gibi, yabancılaşmış gibi bir havaya girdi. Tommy dedi, biz Kaliforniya'ya gidiyoruz. Ama sana mektup yazıp haber verecektik. İnanamıyormuş gibi bir sesle, oysa sen döndün dedi. Bizimle gelebilirsin, gelebilirsin. Evden kahve demliğinin kapanışı duyuldu. Yaşlı Tom omzunun üzerinden eve doğru baktı. Sürpriz yapalım onlara dedi. Gözleri heyecanla parladı. Anına kötü bir kuşku gelmişti. Seni bir daha göremeyeceğinden korkuyordu. Biri ölmüş gibiydi suratı. Neredeyse Kaliforniya'ya gitmeyecekti. Seni görememe korkusu yüzünden. Evde soba kapağı tekrar şangırdadı. Hadi şaşırtalım onları diye tekrarladı yaşlı Tom. Sanki sen hiç uzağa gitmemişsin gibi girelim içeriye. Bakalım Ana ne diyecek. Sonunda Tom'a dokundu. Ama omzuna hafifçecik dokundu. Elini hemen çekti. Jim Casey'e baktı. Tom, papası hatırlıyorsun değil mi baba dedi. Benimle geldi. O da mı hapisteydi? Hayır, ona yolda rastladım. Uzaklardaymış. Baba ciddi bir tavırla el sıkıştı. Hoş geldiniz efendim. Casey, hoş gördük dedi. Bir evladın evine dönüşü görülmeye değer bir olay. Görülmeye değer. Evine mi diye sordu baba. Ailesine diye düzeltti papaz hemen. Dün gece öteki evin orada konakladık. Babanın çenesi öne doğru uzandı, başını çevirdi. Yola doğru bir an baktı, sonra Tom'a döndü. Ne yapsak şimdi diye sordu heyecanlı. İstersen ben gireyim, burada kahvaltı isteyen birileri var diyeyim. Ya da sen kendi başına gir, o seni görene kadar sessizce dur ha. Nasıl olur dersin? Suratı heyecandan capcanlıydı. Şoka sürüklemeyelim onu dedi Tom, korkutmaya gerek yok. İki sıska çoban köpeği keyifle yaklaşmaktaydı. Yavruydular. Yabancıların kokusunu alınca duraladılar, sonra temkinli biçimde biraz gerilediler. Dikkat kesilmişlerdi. Kuyrukları havada ağır ağır dönüyor, gözleriyle burunları tehlikeyi sezmeye çalışıyordu. Bir tanesi boynunu gerip hafiften yaklaştı. Her an kaçmaya hazırdı. Tom'un paçalarına vardığında gürültülü gürültülü kokladı. Bir adım geri durdu, babadan bir işaret bekledi. Öteki yavru pek onun kadar cesur değildi. Saygınlığını yitirmeden dikkatini verebilecek bir başka şey arayıp duruyordu. Yakından geçmekte olan al tavuğu gördü, ona koştu. Tavuk onuruna el uzatılmış gibi gıdakladı. Kızıl tüyler havada uçtu. Tavuk o küt kanatlarını çırparak hız kazanıp kaçtı. Yavru köpek dönüp oradaki adamlara gururla baktı. Sonra tozların üzerine uzandı. Kuyruğunu yere mutlu mutlu vurmaya başladı. Hadi gel dedi baba. Gel içeriye artık. Seni görmesi gerek. Ben de sana baktığı anda onun yüzünü görmek istiyorum. Yürü hadi. Neredeyse kahvaltı hazır diye bağıracak. Domuz pastırmasını tavaya koyalı epey oldu. Öne düşüp ince kumlu avluda ilerledi. Bu evin balkonu falan yoktu. Bir tek basamak, sonra da kapı. Kapının yanında odun kırma yeri. Yıllardır vurula vurulu üzeri aşınmıştı onun da. Evin döşeme tahtalarının damarları iyice belli oluyordu. Tozlar zamanla yumuşak kısımları yemişti çünkü. Yanan söğüt odununun kokusu her yana yayılmıştı. Üç adam kapıya yaklaşırken kızaran etin kokusu fırından gelen ekmek kokularına, kaynayan kahveye karışıyordu. Baba açık duran kapıdan adımını açıp girdi. Kısa, sıknaz vücuduyla kapıyı tıkayarak oracıkta durdu. Ana, yoldan geçen iki yolcu var. Acaba onlara da bir iki lokma verebilir miyiz diye seslendi. Tom, anasının sesini duydu. Çok iyi hatırladığı serin, sakin, dostça, mütevazi sesini. Gelsinler diyordu anası. Yiyeceğimiz bol. Söyle de önce ellerini yıkasınlar. Ekmekler pişti bile. Etler de neredeyse oluyor. Ocaktan yağın öfkeli cızırtısı duyuldu. Baba içeriye doğru bir adım attı. Kapının önünü açtı. Tom o aralıktan anasına baktı. Anası domuz pastırmalarını tavadan alıyordu. Ocağın fırın kapağı açıktı. İçinde kabarmış ekmekler gözüküyordu. Kapıya doğru baktı. Güneş Tom'un tam arkasından vurduğundan sapsarı ışıkta genç adamın yalnızca silüeti belli olmaktaydı. Ana tatlı tatlı başını salladı. Girin içeriye dedi. Bereket versin, bu sabah ekmeği bol pişirmişim. Tom öylece durmuş bakıyordu. Ana iri kadındı ama şişman sayılmazdı. Çocuk doğurmaktan, iş yapmaktan kalınlaşmıştı yalnızca. Üzerinde bol gri çiçekli bir elbise vardı. Bir zamanlar renkliydi besbelli. Ama artık yıkana yıkana solmuştu renkleri. Çiçekler fonun renginden biraz daha açık gri duruyordu, o kadar. Ayak bileklerine kadar iniyordu elbise. Güçlü büyük çıplak ayakları yerlerde hızla hareket ediyordu. İnce terli, çelik rengine dönüşmüş kır saçları arkaya çekilmiş gevşek bir topuz yapılmıştı. Kuvvetli çilli kolları dirseklerine kadar çıplaktı. Elleri tombul ama zarif, çocuk eli gibiydi. Parlayan güneşe doğru baktı. Dolgun yüzü hiç de yumuşak değildi. İfadesi kontrol altına alınmış iyi bir ifadeydi. Ela gözleri sanki mümkün olan her türlü trajediyi görmüş, acı ve ızdırabın tüm basamaklarını adım adım çıkmış, artık insanüstü bir sükunet ve anlayış düzeyine ulaşmış gibiydi. Kendi yerini biliyor, kabul ediyor, ona razı oluyor gibi bir hali vardı. Ailenin başı doruk noktasıydı o. Asla fethedilemeyecek kalesiydi. O acıyı ve korkuyu tatmadıkça yaşlı Tom'la çocuklar da asla tatmıyordu. Bu yüzden bu duyguları kendi kendine inkar etmeye alışmıştı. Neşeli bir şey olduğu zaman da ailede herkes acaba o seviniyor mu diye baktığından önemsiz şeylerden kahkahalar yaratmakta usta olmuştu. Ama neşeden de iyisi sükunetti. Sakinlik güvenilir bir durumdu. Ailedeki o büyük ve mütevazi yerini gururla, temiz bir güzellik içinde kabullenmişti. Tedavici rolünden ötürü ellerine bir güven, bir soğukkanlılık, bir rahatlık gelmişti. Hakemlik rolü ona mesafeli, hata marjı olmayan tanrısal bir yargı yeteneği vermişti. kendisi bocaladığı anda ailenin sarsılacağını, kendisi umudunu kaybederse ailenin devrileceğini, işlevini sürdürme isteğini kaybedeceğini biliyordu.
Ayrım sonu.